Ayrım 9.
Arada bir menopoz konusunun işlendi. Sağlık saatleri de var artık. Uyanış var bu konuda. Menopoz klinikleri kuruluyor hastanelerde. Yoğun talep var buralara. 6 ay önceden randevu almak gerekiyor. Çok iyi gelişmeler bunlar. Ama artık beni daha az ilgilendiriyor. Ben kendi kendime el yordamıyla yaşadım menopozun en şiddetli dönemini. Hala yaşıyorum belki. Belki de bitmiştir. Düşünmek istemiyorum. Alıştım. Süt bile içmiyorum. Zaten süt hiç sevmem. Lokmaları çiğneyecek gücüm yok. Günlerce süren bir yolculuktan sonraki iç bulantısı içindeyim. Sürekli bir taşı tutması hali. Sersemlik ve bulanıklık. Çay, çorba, meyve ve arada bir ızgara tavukla yaşıyorum. Bana gelen mektupları, çağrıları yarım yamalak okuyup bir kenara atıyorum. Telefon konuşmalarını kısa kesiyorum. Okuduğum hiçbir şeyi tam olarak algılayamıyor. Bu yüzden gazete almaktan vazgeçiyorum. Olup bitenlere duyduğum merak tükeniyor. Olaylar başka, hayatlar, öyküler benim çok dışımda. Hiçbir şey iyiye doğru değişmiyor. Tersine. Bulanık bir suyun içinde batmamaya çalışarak yaşıyorum. Çift görüyorum nesneleri. Ellerim, tırnaklarım bakımsız. Ayağım egzamalı. Saçlarım boyasız. Yıkanmak bile zor geliyor. Yüzümdeki çizgiler hızla çoğalıyor. Kadınlıkla ilgim yok artık. Kimseyi, hiçbir şeyi özlemiyorum. Daha ne kadar yaşayacağım? Ne zaman öleceğim? Gene de menopozun konu edildiği bir TV programından etkileniyor ve en azından ağrıyan zavallı dizlerim için yararı olur diye eczandan östrojen almak istiyorum. Pramerin gene yok piyasada. Başka ne var? Eczacı doktora görünmem gerektiğini söylüyor. Kasabadaki bir jinekoloğu öneriyor bana. Piyasada çok değişik östrojen preparatı var artık. Hangisini alacağıma doktor karar vermeli. Ama doktor beni muayene ediyor, herhangi bir hastalığım olmadığını ve yakınmalarımın doğal olduğunu söylüyor. Yaşlanıyor insan tabii, diyor. Sıkılgan, çaresiz bir baş eğişli. Yaşlandığını kabul et ve katlan demek bu. Kendimi aşağılanmış hissediyorum ve inatla reçeteme hormon yazmasını istiyorum. 10 günden fazla alıyorum onun gönülsüzce yazdığı hormon drajelerini. Hemen şişiyor bedenim, gerginlik duyuyorum. İçime patlamaya hazır küçük bir bomba koymuşlar sanki. Bunun doz fazlalığından ileri geldiğini biliyorum artık. Bırakıyorum. Geceyi sevmiyorum. Gece korkuların depreştiği zaman. Büsbütün ıssızlık. Televizyonu kapatmak, yatmaya gitmek istemiyorum. Bazen kanepede sabahlıyorum. Düş görmüyorum. Paramparça uykularım karanlık. Ölüm yüzlü bir küçük kız iniyor üst katın merdivenlerinden bir akşam. Bana bir demet mum çiçeği sunuyor. Günlerce etkisinden kurtulamıyorum bu görüntünün. Bir gece yarısı polis çağırıyorum. Çatıda birilerinin dolaştığını sanarak her yeri aradıktan sonra bu mevsimde evde yalnız kalmamamı öğütlüyor polisler. Kalbimin üzerinde dayanılmaz bir basınç var. Ara sıra küçük sancılar saplanıyor göğsüme. Sağlık ocağındaki doktora gidiyorum. Bu rahatsızlıkların sigaradan olup olmadığını soruyorum. Olmaz desin diye. Yazdığı reçeteden başını kaldırıyor genç doktor. Sizin bu tansiyon ilaçlarını alıyor hem de sigara mı içiyorsunuz diye soruyor hayretle. Yanıtımı beklemeden etkiliyor. Bunların sizi kurtaracağını mı sanıyorsunuz yoksa? Tak diye atar gidersiniz. Hem utanıyor hem de dehşete kapılıyorum. Ortadan yarılmış gibiyim. Bir yanım bu salak, miskin, ilkel kadın kim? Ya yaşamayı hala isteyen, direnen, yardım uman ve utanç duyan öteki? Eşim geliyor. Çok uzaktan herhangi bir şeye bakar gibi bakıyorum ona. Kucaklıyor beni sıkıca. Onun sıcaklığına yaslanıyorum. Hastayım diyorum, anlıyor. Hiçbir şey söylemiyor, sormuyor, gülümsüyor yalnızca ve bunun benim için ne demek olduğunu bilmiyor. Onunla ayrıldıktan aylar sonra yeniden bir araya gelmeye konuştuğumuz geceyi anımsıyorum. Kararan bir denize bakarak geçmişten hiç söz etmemeye ve yeniden başlamaya karar verdiğimiz geceyi. Güzel, serin bir geceydi. Mayıs ya da Haziran. Yağmur kokuyordu hava. Yaprak ve deniz kokuyordu. Yepyeni biri gibi bakıyordum ona. Hem bilinen hem de yeni biri gibi. Gülüşünü tanıyordum. Duruşu, sözü, heyecanı, çağrısındaki incelik ve yaklaşımındaki sevgi dolu kabul ise yeniydi. Öyle korunaklı bir gece yine. Dostluk ve yalın sevgi. Birer sigara daha ve konyak içerek o an için çok da önemli olmayan birçok şey anlatıyoruz birbirimize. Yolculuklardan ve ayrılıklardan sonra bir araya geldiğimizde hep olduğumuz gibi hoşnut, coşkulu, mutluyuz. Kendimi suçlu ve tükenmiş hissetmiyorum. Çığlığımı duyacak başka kimsem olmadığını, yalnız başıma ağlamak istemediğimi seziyorum. Seçimlerimin bana uygun olduğu düşüncesi geçiyor aklımdan. Çok uygun hem de. Yatıştırıcı bir gerçeklik alanı içinde duyuyorum kendimi. Ayağımın altındaki halının şarap rengi desenlerini sayıyorum dinginlikle. Uçurum değil bastığım yer artık. Mayın döşeli değil. Eşimle İstanbul'a dönüyorum. Kendi doktoruma başvuruyorum. Tansiyonum sorun değil. Kalp normal. Bedensel rahatsızlığım yok. Belirtiler bunalım geçirmekte olduğumu gösteriyor. İlaçlarla depresyon tedavisi görüyorum. Hayat bana yeniden değerli ve sevimli görülmeye başlayıncaya kadar bir süre daha geçiyor. O günlerde defterime şunları yazıyorum. Bana söylenen ve söylenecek olan hiçbir söz, yazılmış ve yazılacak olan, benimkiler de dahil, her şey, adları şu ya da bu nedenle tekrarlanıp duran herkes artık ilgimi çekmiyor. Hızla akan bir nehir sürüklenip götürüyor hayatımı. Bana ait olmayan görüntüler, benimle uyuşmayan oluşumlar, büyük, önemli, şaşırtıcı sayılan ama beni hiç etkilemeyen birçok durumla birlikte o nehirde akmam gerekiyor sanki. Kurtulmak için tek bir seçeneğim var. Suyun kıyısındaki bir ağaç ya da çalıya tutunmak ve beklemek. Böyle ne beklediğini bilmeden beklemek yorucu ve umutsuz bir bekleyiştir, biliyorum. Ama bir akışa kapılıp gitmekten, sürüyle sürüklenip gitmekten daha akıllıca, daha anlamlıdır. Kuşkum yok. Biz yazan insanlar tek tek çok acı çekiyoruz. Ama acılarımızı birbirimizden gizlemeyi yeğliyoruz. Ben acılarımı onlarla bölüşmeyi hep istedim ve denedim. Ama karşımdakiler alçak gönüllü ve açık olmanın kendilerinde beni küçümseme, çocuksu bulma hakkını verdiğini sandılar. Hiçbirini görmek istemiyorum ve özlemiyorum artık. Tersine onlardan kaçmak ya da karşılaştığımızda onlara tasasız mutlu görünmek istiyorum. O bahar Anadolu yakasına gökyüzünü, ağaçları ve denizi görebildiğim bir eve taşınıyoruz. Yazlıkta tek başıma kalmamaya, oraya daha çok yaz aylarında gitmeye karar veriyorum. Yeni evimde sessiz, rahat bir çalışma odası düzenliyorum kendime. Oğlum bizden ayrı kalıp kendi hayatını kuruyor. Gündelik küçük alışkanlıklarıma, sevdiğim insanlara ve edebiyat dışı dostlarımıza geri dönüyorum. Sigarayı bırakıp jimnastiğe başlıyorum yeniden. Kendime bakıyorum. Yavaş yavaş bütün sorunlarım bitiyor. Menopoz sıkıntılarını pek duymuyorum artık. Gene de östrojen alıyorum. Belliğim, kemiklerim, cildim için gerekli bu. Öyküler yazmayı kuruyorum. Ama bir öyküden sonra yeni bir roman düşüncesi gelişiyor kafamda. Bir ana kız ilişkisi ekseninde kadın yaşamlarını sorgulayan bir çalışma. Bütün hayatını güzelliği üzerine kurmuş bir annenin yaşlanma kaygıları ve kendini gerçekleştirmede başarılı olamamış kızının birbirlerini sevmede gecikmelerini anlatan bir kitap. Düşünüyorum yalnızca. Notlar alıyorum. Sigaraya başlayacağım kaygısıyla yazmaya oturmayı olabildiğince erteliyorum. Bu sıralarda çocuklarımın sahip oldukları ve babaları öldükten sonra hiç dokunmadıkları Manisa'daki evi boşaltma ve tasfiye etme işinde onlara yardım etmek zorunluluğu doğuyor. Gençliğim aralarında geçirdiğim eşyaların yıpranmış, tozlanmış olarak bu evde hala durduğunu görmek çok üzün verici. Birlikte aldığımız ilk televizyon, yeşil ışığını sevdiğim radyo, erimiş kum rengi perdeler, elde dokunmuş kaba kilimler ve kırmızı göbekli Sümer bankalıları. Çocuklarımın bebeklik giysileri, elimle diktiğim zıbınlar, bir çift kırmızı patik. Çeyizimden kalma çarşaflar, sofra örtüleri ki onları uzak bir kentte sonsuza kadar sürecek mutluluk düşleri ve umutlarla ben hazırlamıştım. Evliliğimin ilk mutluluk günlerinde kocama ben örtmüştüm o gri kazağı. Hepsi eskimiş bir yalnızlık içinde dönüp onlarla yeniden buluşmamı beklemiş gibi görünüyorlar şimdi. Onca yıl giderken ardımda bıraktığım hiçbir şey çıkmamış bu evden dışarı. Bütün bu anılar yığınını deşiyorum. Çocuklarıma kayıtsız görünmeye çalışarak çöp torbalarına dolduruyorum aceleyle. Çiçekli bir bisküvi kutusu, turuncu bir termos ki okula süt taşırdım onunla. Bir yerlerde kopup ayrılmış olsalar da hiçbir zaman iç içe geçmiş hayatların dokunaklı serüvenini kırmızılarında en görünmez yerlerinde saklamak görevini üstlenmiş bu nesneler duygumu darmadağın ediyor. Unutuşun, bağışlayıcı, iyileştirici toz tabakasının altından uzun zaman içimde gizlediğim ve sanki bağlantısızmış gibi bambaşka biçimlerde dışa vurduğum yoğun acıyı apaçık görünür kılıyor. Annemden kalma bakır tencerelerin, bana ait bir parfüm şişesinin, uzun yıllar giymiş olduğum bir elbisenin, eski ayakkabılarımın atılmamış, saklanmış olduğunu görmek dayanılmaz. Gerilere gidiyorum. Sarsıcı bir dönüş bu. Çok sarsıcı, alt üst edici. Ama bu önemli değil. Bu evin benden sonraki 20 yılının çok acıklı izlerini görüyorum her yanda. Asıl bunu görüyorum. O yalnızlığı, bırakılmışlığı. Bunlar anlatılamaz. Anlatılamayacak duygular bunlar. Hiçbir zaman anlatılamayacak. Ancak bu ölümcül söz hiçbir zaman anlatılamayacak sözü anlatabilir o yılları. Bir zamanlar sevdiğim o adama yazdığım 200 aşkın mektup karton bir kutuda duruyor. Onun bana yazdığı yalnızca 16 adet mektupla birlikte. Hepsini bana veriyor oğullarım. Yazlıkta yalnız bu 30 yıllık mektupları okuyorum. Mavi ve sarı pelür kağıtlara yazılmış çoğu. Onlardaki saflığa, melankoliye hem şaşıyor hem de sinirleniyorum. Ama gene de hem çok acı hem de çok heyecan verici bir serüven bu. Coşkulu, hırslı, inatçı bir genç kadın var o sayfalarda. Kıvrak bir dil, yer yer alaycı bir gözlemcilik ve baştan aşağı kendini anlaşılır kılma çabası var. Anlıyorum ki yazmak her zaman benim hayatımın yarısı olmuş. Hayatının darmadağın öteki yarısını düzene sokmak için yazmışım ben hep. Hala da öyle. Ayıklıyorum mektupları. 30-40 kadarını bırakıp gerisini şöminede yakıyorum. Geziyoruz eşimle. Bir dağ otelin terasından gölün keskin mavine bakarken, bir kumsalda eteklerim uçuşarak objektifleri el ederken, batık ve saklı kentlerin turist çığlıklarıyla yaralanmış sessizliğini yüreğimde duyarken mutlu olduğumu seziyorum. Bir kuzey ülkesinin sokaklarında bebek arabası sürerken büyük annenin o kadar da sıkıcı olmadığını. En yakınlarımın dışında hatta onlarca bile yeterince anlaşılmamış olduğumu düşünüyorum zaman zaman. Kendimi çekinmeden ortaya koymada bu kadar cömert olduğum halde. Ama ya ben diye soruyorum. Ben bütünüyle anlayabildim mi kendimi? İnsan başarabilir mi bunu? Kendimi anlamak, tanımak istiyorum. Kendimi yazmak istiyorum ölmeden önce. Anlatılabilir yaşama deneyimlerimi gözlerden saklamak istemiyorum. Bölüşmek istiyorum onları başkalarıyla. İlk insandan bu yana insanın en temel güdülerinden biri olan insan kötülüğünden korunma ve kendi zayıfından utanma duygusu büyük ölçüde yenmiş olduğum inancıyla. İçimdeki saflığın dışa vurumu mu bu? Taşıdığım yükü hafifletmek isteği mi? Yazmak ve kendim için üzülmekten kurtulmak mı? Nedir bilmiyorum. Hiçbir zaman bilmeyeceğim. Ama artık emin olduğum şeyler de var. Biliyorum ki havaalanlarında ve trenlerin son istasyonlarında her zaman beni karşılayacak ve geçirecek birileri olacak. Mola yerlerinin sıra dökük tuvalet aynalarında ağlayamayacağım bir daha. Bütün yanlışlarım, bütün gözden ve elden kaçırdıklarım, tutabildiklerim ve benim kıldıklarımla bir hayat yaşadım. Ve ben olmaktan, iyi kötü ama böyle olmaktan en sonunda hoşnutluk duymaktayım. Romanıma başlıyorum ve sigarasız yazmayı öğrenmek için bunaltıcı bir uğraş veriyorum. Dayanılmaz bir istek duyduğumda ya masadan kaçıp yürüyüşlere, yolculuklara çıkıyor ya da bir kadeh içki içiyorum. Uzun sürüyor bu işi becermek, zor oluyor. Ama üçüncü romanımı sigara içmeden yazmayı başarıyorum büyük ölçüde. Son sayfalara kadar. O noktada 1,5 yıllık bir orucu birkaç sigarayla bozma hakkını buluyorum kendimde. Romanım yayınlandığında yazma uğraşımı iç dengelerimi bozacak ölçüde abartmama kararını çoktan vermiş oluyorum. Yazacaksam, bundan vazgeçemiyorsam daha dingin, daha soğukkanlı olmalıyım. Yazdığım kitapların kaderine diye düşünüyorum. Yozluk, ahbap çavuş ilişkileri ve iktidar hırsıyla edebiyat dünyasının ganimetlerini ellerinde tutanların köhnemiş yargılarına gereksinmem olmadığını anlamış, onların aldırmazlık kılıflarında körelmiş kılıçlarından çekinmemeyi öğrenmiş, her türlü sınıflama, yok sayma ve pohpohlamanın dışında durmadan en sağlıklı yol olduğuna inanmış durumdayım. Kendi adımı ve resmimi basılı gördüğümde hoşnutluk duyuyorum kuşkusuz gene. Ama o adın ve yüzün altına yazılanlar beni değil de yalnızca o adı tanımlayan sözcükler olduğu için başka herhangi bir addan daha fazla ilgilenmemeye çalışıyorum. Garip bir bilgelik, güçlülük, yıkılmazlık duygusu var içimde. En sonunda ele geçirmeyi başardığım bir özgüven. Otel odalarında gözlerim karanlığa açık, öylece yatarken bir zamanlar gerçek imgem sandığım o abartılmış ama çocuksu görüntüme hafif bir küçümsemeyle gülümsüyorum. O güvensiz, kırılgan ve çok alıngan kadına çevremdeki gürültü değmiyor bana artık, arı vızıltısı gibi geliyor. Bu yüzden de çırılçıplak kalmaktan ve bir kadın, bir insan ve hala temiz olduğumu herkese göstermek için soyunmaktan kesinlikle korkmuyorum. Dün gece düşümde kesik, uzun saçlarımı bir kovanın içinde yıkadım. Uzun uzun ev aradım. Duvarları çirkin bir yeşile boyanmış, karanlık odalarda gezindim. Denize bakan ahşap bir evin terk edilmiş bahçesinde. Bitmez, tükenmez merdivenler çıktım. Birbirine açılan kapılardan geçtim. Pencerelere perdeler taktım ve döşemeleri oğdum. Yerlere pamuk yataklar serip topladım, konukları ağırladım. Bu benim en sık gördüğüm ve en sevdiğim düş. Bir ev, bir yuva bulmaya, oraya yerleşmeye uğraşırım hep. Sabahları geç kalkardım eskiden. Şimdi yaşayacak çok şey varmış da gecikiyormuşum gibi bir telaşla uyanıyorum. Hangi günde olduğumu anlamaya çalışıyorum. Cumartesiyle pazarı, salıyla çarşambayı karıştırıyorum genellikle. Ayın kaçı olduğunu takvime bakmadan bilemiyorum. Bir süre önce yatıp o gün kaçıracağım bir şey olup olmadığını düşünüyorum. Bir anlık bir telaşla. Genellikle olmuyor. Çay demlemiş, beni bekliyor. Dişlerimi fırçalamaya biraz üşenir. Bu işten bir an önce kurtulmak için acele ederim. Hareketlerim tez, canlı. Kolumu nasıl tuttuğumu bilmiyorum. Ama sağ dirseğimden sular damlıyor yere. Yüzümü ovalayarak kuruluyorum. Nemlendirici sürüyorum çabucak. Aynanın iki yanından eşit gelen ışığın beni olduğumdan iyi gösterdiğini biliyor ve banyo aynasına bakmaktan hoşlanıyorum. Asansörün aynasına ise bakmamaya çalışıyorum. Çünkü o olduğumdan çok daha kötü gösteriyor beni. Yüzümle aramda bağlantı kurmaya zorluyor sanki. Bugün nasıl görünüyorum? Orada görmek istemediğim kadın ben değilim. Bu sabah jimnastik sabahı. Spor giysilerim girip çayımı ve ilaçlarımı içiyorum. Hepsi avucumun içini dolduruyor. İki ayrı yüksek tansiyon hapı. Multivitamin, E vitamini, bir de östrojen. Beni salona götürecek olan eşim kapıda bekliyor ve acele etmem için uyarıda bulunuyor. O olmasa yataktan çıkamayabilirim. Kendi önemsizliğime inanabilirim. O beni değerli bulmasa bütün ışıkları söndürebilirim. Asansöre binip aşağı iniyoruz. Eşim hep unutur. Ben de bugün doğum günüm olduğunu söylemiyorum ona. Yıllardır yaş günlerimi kutlamıyorum. Yaşıma eklenecek sayıyla yüzleşmekten korktuğum ya da yaşlanmakta olduğumu kabullenmekte güçlük çektiğimden değil. Dünyaya gelişimin ve bunca yıl yaşamayı becerebilmiş olmamın yalnızca rastlantılara bağlı olduğunu ve bunun da abartılacak yanı olmadığını bildiğim için. Başkalarınca önemsenme konusunda utangacım öteden beri. Pastalar ve mumlarla önceden hazırlanmış sevinçlere yabancı kalıyorum. Tatlı bir hüznü gürültüyle boğarak yok etmeyi istemiyorum. Belki de gece geç vakit söylerim ona. Oturup şarap içeriz yatmadan önce. Yolumuz arabayla yalnızca 7-8 dakika. Belki de bir gün bu arabanın içinde öleceğim diye düşünüyorum. İkinci yarıyla ilgili bütün olasılıkları geçersiz kılarak. Şimdi bulunduğum yaş, gelecekte olacakları düşünme, göze alma yaşı. Nelerle karşılaşacağımı kestirebiliyorum. Somut, olağanüstü değişimler, coşturucu deneyimler ummuyorum artık. Yıldızım şu anda olduğundan daha fazla parlamayacak büyük olasılıkla. Kayıplar bekliyor beni. Kazalar, bozgunlar, hastalıklar, felç. Her şey acıklı bir biçimde sona erdiren bunama. Güneşli, açık bir gün. Spor merkezinin bahçesinde hala sonbahar gülleri var. Kışa yenilmemişler daha. Yapının içi limonlu temizleme suyu kokuyor. Soyunma odasında ayakkabılarımı değiştirip salona geçiyorum. Erken gelmişim. Benden başka kimse yok henüz. Ama birazdan herkes gelir. Isınmak için hızlı adımlarla geziniyorum içeride. Ve bu arada duvarları kaplayan aynalardaki görüntüme tarafsızca neye benzediğimi merak ederek bakıyorum. Bu ayna bolluğunda her açıdan, önden, yandan, arkadan, ben değil de benim dışımda biriymişim gibi görebiliyorum kendimi. Boyum eskiden olduğundan daha kısa gibi görünüyor. Son yıllarda 1-2 santim kısaldım. Ama sırtım, duruşum gençliğime göre daha dik. Düzenli spor yapmanın yararı. Ergenlik çağında biraz kamburlaşmıştım. Uzun yıllar öyle yürüdüm. Dikkatimi çeken şey öncelikle bacaklarım. Bir zamanlar dümdüz, biçimli iki bacağım vardı. Şimdi yok. Özellikle sağ bacağım diz eklemden içeri doğru bükülmüş hafifçe. Bütün gayretime karşın tam olarak durduramamışım yıkımı. Sigaradan belki, bilemem. Yamulma süreci hala sürüyor mu acaba? Sanmıyorum. Gördükçe canım sıkılıyor yalnız. Uzun eteklerden ve pantolonlardan şaşmamaya karar veriyorum her seferinde. Tutuk omuzlarımı rahatlatmak için kollarımı öne arkaya hızla sallıyorum. Ellerim hantallaşıyor. Cilt altındaki damarlar belirginleşiyor. Kolumu büktüğümde dirsek içi hafifçe kırışıyor. Kaçınılmaz biçimde gevşiyor tenim. Saçlarım ağarmakta. Kumrala boyuyorum onları. Sıkıldığım için dağınık bırakamıyorum. Bir bağla başımın arkasına toplayıveriyorum çabucak. Bir kez daha değişik bir renk deneme hevesi duymuyorum. Nasıl bir renk olabilir ki? Sarı, kızıl. Hayır. Hiçbir uçarlık yakışmıyor artık bana. Hepsinden geçtim. Ama kremlere, losyonlara olan ilgimi yitirmedim hala. Zamanından önce buruşmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Televizyon ekranında gördüğümde eleştirel bir gözle izliyorum kendimi. Nasıl görünüyorum? Yaşlı mı diye soruyorum eşime. Yaşına göre güzel görünüyorsun diyor o. Daha da önemlisi iyi konuşuyorsun. Doğal ve rahatsın. Yaşıma göre. Yani göz kapaklarım ve çene altım sarkmaya başlamış. Burnumun kıkırdak bölümü biraz uzamış. Boynumda derin çizgiler oluşmuş. Zamanla başa çıkılmıyor. Bu amansız düşmanla uğraşmaya gücüm ve hızım yetmiyor. Yararı yok. Günler geçiyor ve alıp götürüyor her şeyi. Zaman içine öğütüyor bizi. Yere, parke döşemenin üstüne oturuyorum. Böyle daha yakınım aynaya. Şaşkın ama akıllı bakıyor gözlerim. 5 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafımdaki gibi. Yüzümü gerdirebilir, burnumu küçültebilirim istersen. Ama bu neyi değiştirir, neyi çözer? Ya o zaman ben olmaktan çıkar, bana benzeyen, biraz garip bir ben olursam? Ya kaptan Kirk maskemi yadırgar, kimselere görünmek istemezsem? Hayır, artık güzel olmak istemiyorum. Hiçbir zaman da çok güzel bir kadın olmadım zaten. Benim gençliğimde estetik tıp yaygın biçimde harikalar yaratmıyordu.